Ayrım 28.
Bu arada şunları da söyleyebiliriz. Eğer ferdiyet yok ise ebedi hiçbir şey de yoktur. Bütün insanların ise şahsiyet ve ferdiyeti olduğu ispat edilebilir. Öte yandan mutlak adalet ve mutlak saadet delillerinin akla uygunluğunu söylemek yerinde olur. Şayet insanlar bir hiçliğe ve unutulmaya gömülüp gideceklerse, bu cihana gelmelerindeki maksat nedir? Böyle bir şey yoksa ahiret olması zaruridir. 14. Gaye sebep. Şimdi biraz da gaye sebepten söz edelim. Maddecilerimizin reddettikleri gaye sebebi karşı kutuptakiler kabul etmekteydiler. Maddecilerin bu hususta en kuvvetli delili tekamül mezhebi idi. Bu mezhebin aksine alemde bir nizam, bir plan ve gayenin bulunduğu fikri ileri gelen birçok filozof ve bilim adamı tarafından da kabul ve müdafaa edilmektedir. Bu hususta New York Fen Akademisi eski başkanı Tracy Morrison'dan şu misalleri alıyoruz. Somon balığı senelerce denizde yaşar, sonra kendi doğduğu nehre döner, çıktığı yere doğru ilerler, zorla başka bir yola sokulursa, çabalar, akıntıya karşı gelir, çıktığı yere dönmekte ısrar eder. Yılan balıkları olgunlaşma çağında nehir ve göllerden göç ederler. Binlerce mil okyanusları aşarak hepsi Bermuda sahillerinde toplanırlar. Orada çiftleşir, ölürler. Yeni doğan yavrular yollarını hiç şaşırmadan ana babalarının geldikleri yönde geri dönüp onların çıktıkları nehir ve göllere gelirler. Yol gösteren kuvvet nedir? Bu müthiş insiyaki bilgi nereden geliyor? Genlerin mucizevi kuvveti bize hayatın devamı için yapılan planları açıkça gösterir. Dünyadaki bütün insanların karakteristiğini taşıyan kromozomlar ancak bir yüksüğü doldururlar. Bu hususlar yaratıcı bir zekadan başka ne ile izah edilebilir? Tabiatta karşılıklı muvazenelerle daima karşılaşılıyor. Neden çabuk üreyen böcekler dünyayı sarmıyor? Çünkü ciğerleri yoktur ve bir takım borularla nefes alırlar. Böceklerle birlikte borular büyümez ve böylece onların büyümeleri önlenir. Eğer bu denge kurulmasaydı, insanlar dünyasını böcekler istila ederdi. Mesela bir fil büyüklüğünde bir eşek arısı düşünülsün, halimiz ne olurdu? Bunun yanında J. Cins, kainatta matematik bir düzenin bulunduğunu söyleyerek şunları ilave ediyor. Bizi hayrete düşüren yeni bilginin bütün girdabında bulduğumuz şey, Eflatun'un mağara istiharesindeki gölgeleri diğerlerine nazaran, daha vazıh, daha tam ve daha tabii bir surette izah edebilen yolun matematik yolu, yani matematik kavramlar yönünden izah yolu olduğudur. Galile'nin demek istediğinden biraz farklı olarak, tabiatın büyük kitabı matematik dilinde yazılmıştır diyebiliriz. J. Cins, Esrarlı Kainat, sayfa 97. 15. Darwin ve Tekamülcülük. Tekamül mezhebine gelince, bu mezhepte esası teşkil eden Lamarck ve Darwin'e ait görüşlerin, İlim tarihine intikal etmiş birer nazariye olmaktan başka değerleri kalmamıştır. Mesela Lamarck çevrenin tesirini açıklarken, zürafanın boyunun bu şekilde uzamasına gıdasının yükseklerde olmasını sebep gösteriyordu. Bunu kabul edersek, kuşların kendilerini havaya fırlata fırlata kanat sahibi olduklarını iddia ve kabul etmek gerekecektir. Darwin'in seçkinleşme nazariyesi ise önce rahip Lyell tarafından Allah'ın birliğine delil olarak ileri sürülmüştür. Darwin bunu naturalizm lehinde kullanarak mekanik bir izah tarzı elde etti. Hans Drey, organizmanın tek hücrelilerde bile ahenkli bir sistem ve bir bütün olduğunu, karmaşık haldeki bu sistemin bir makina gibi izahının doğru olmayacağını göstermiştir. Hücre çalışmalarında Nageli ve Weismann kazanılmış vasıfların verasetle nesillere geçmediğini gösterdiler. Bu böyle olduğuna göre, sonradan kazanılmış vasıfların tekamülle hiçbir ilgisi yok, ve bunlar fertte kalmaya mahkum demektir. Mütasyon araştırmaları asıl tekamülün dıştan gelen tesirlerle değil, aksine hücrenin iç yapısındaki değişikliklerle ilgisi olduğunu gösterdi. Violetton, Darwin nazariyesindeki sakatlıkları ortaya çıkararak, türlerde şekil ile organlaşmayı ayırmanın zaruri olduğunu, değişmelerin yalnız yüzde kaldığını ve asıl türleri meydana getiren organizasyona tesir etmediğini gösterdi. 16. İnsanın maymundan geldiği iddiası. Bu arada insanın maymundan geldiği iddiası da değerini tamamen kaybetmiştir. Bununla ilgili olarak Arnold Gehlen ve Van Bolk gibi yeni araştırıcılar, insanla maymun arasındaki kurulmak istenen bağlantının yanlışlığını ispat edecek yeni deliller ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre insan, maymundaki biyolojik vasıfların daha ilerlemişine sahip bir tür değildir. Aksine, insanda birçok biyolojik vasıflar ortadan kalkmıştır. İnsanın en önemli vasfı çevreye intibaksız bir varlık olmasıdır. İnsan başka hayvanlar gibi çevreye çabuk uyamaz, içine katlanır ve çevreye mukavemet eden bir iç dünyası meydana getirir. H. Ziya Ülken, T. Maddeciliğe Reddiye, sayfa 33 ve diğerleri, baskı İstanbul 1963. Umumiyetle hayvanlar ana rahminde tam inkişaflarını kazandıktan sonra bütün içgüdüleriyle birlikte doğuyorlar ve çok kısa bir zamanda çevreye intibak ediyorlar. Böcekler sürfeden çıkınca uçuyorlar. Civcivler yumurtadan çıktıktan biraz sonra yürümeye ve birkaç gün sonra da kanatlarını çırpmaya başlıyorlar. Memeli hayvanlarda bu devre birkaç hafta uzasa bile yavrular kendilerine has içgüdüleri hızla kazanıyorlar. Yalnız insan yavrusu doğduktan ancak bir sene sonra yürüme kabiliyetini kazanıyor, 1,5 sene sonra da nevine mahsus heceli sesler çıkarıyor. H. Ziya Ülken, Felsefeye Giriş 2, sayfa 97. Ayrıca bakınız Arnold Gehlen, İnsan, İnsan Morfolojisinin Biricikliği başlıklı konferans metni, İstanbul 1954. Bu da insanın ana rahminde tamamlanmadan dünyaya geldiğini gösteriyor. Fakat akıl ile açıklanması imkansız, irrasyonel olan husus, insanın bu eksik teşekkülü nasıl tamamladığıdır. İnsan kendisini eğitim yoluyla tamamlamıştır, denebilir. Fakat tabiatta eğitim yok. Şu halde o ancak zekanın, insan ruhunun yoğurduğu, hazırladığı bir zemin üzerine gelişebilir ki, bu da kültürdür. Fakat eğitim ve kültür tabiatın basit bir devamı değildir. Sonra hiçbir hayvanda en yükseklerinde bile terbiye ve kültüre benzer bir faaliyete rastlanamaz. Bazı hayvanlara kazandırılan ve otomatizm derecesinden ileri geçemeyen maharetlerle çocuğun pek güç elde ettiği kabiliyetler karıştırılamaz. Çünkü çocuk kendisi için yeni zeka ve şahsiyet safhasına girmiştir. Çocukta her yeni alışkanlık safhası insanın yapıcı ve yaratıcı kabiliyetlerinden bir derece daha yükselmesini sağlar. Dilin öğrenilmesi, heceli seslerle ruhi haller arasında münasebetlerin kurulması, ruhi hallere karşılık olan heceli seslerden her birinin bir mana muhtevası kazanması, bu yeni mana dünyasının gittikçe yeni şekillere yükselmesi, böylece müşahhas şekillerden derece derece duyguları aşan ve yalnız akılla kavranabilen mücerret şekillere, manalara, mefhumlar ve fikirler dünyasına yükselmenin mümkün olması, insanın tekamülünde emsalsiz ve bir misline daha rastlanamayan yeni bir ufkun açılmış olduğunu gösterir. Bu yeni ufku tabiatın bilinen hiçbir şekline irca etmeye imkan yoktur. Çünkü mana dünyası mahiyet bakımından biyolojik olaylar zincirinden ayrıdır. Tabiatın bilinen en üstün derecesi olan insan biyolojisi ile dahi mana dünyasını açıklamak kabil değildir. Yeni antropolojik araştırmalar yolunda Van Bolk ve daha yakında A. Gehlen, insanın hayvandan mahiyetçe ayrıldığını ve ayrılışın akli olarak açıklanamayacağını kabul etmektedirler. A. Gehlen, İnsan adlı eserinde, beyin niçin düşünebiliyor bilmiyoruz, bu irrasyonel, gayri akli bir şeydir. Sayfa 13. Bizim açıklayamadığımız şey, düşüncenin bu özel hareketlere, belli sesleri belli şeylere bağlayarak çocuğun konuşması, niçin bağlı olduğudur. S. 30. Şempanzeler erişemedikleri muzu almak için bir sopadan faydalanabilirler yahut kendilerine verilen bir örtüye sarınırlar. Ama bu gibi objeleri imal etmeyi denemezler. İnsanlar ise daha 3-400 bin yıl önce bıçak yahut balta yapmak için maksatlı davranışlarla çakmak taşını kırmışlar ve çekiçle yontmuşlardır. Sayfa 15. Bildiklerimizin çoğunu başkalarından biliriz. Bu her türlü kültür ve ilerlemenin şartıdır. Binlerce yıldan beri bütün hayvanlar daha önceki hayvanların yaptığı aynı tecrübeleri yaparlar ve bu tecrübeler kendileri ile ölür. Dil olmasaydı hiçbir nesil kendisinden önceki neslin bildiğinden öteye gidemezdi. Sayfa 31. Sözleriyle insanın mahiyetçe ayrılığını ifade eder. Görüldüğü gibi insanın maymun soyundan geldiği iddiası itibar edilecek bir fikir olmaktan çıkmış ve dolayısıyla insanın tabiata irca edilemeyeceği anlaşılmıştır. 17. Sartre ve materyalizm. Görülüyor ki çeşitli ilim dallarındaki ilerlemeler materyalizmi insanlığı meşgul eden belli başlı problemlere verdiği cevaplarda desteklememiş, yalnızlığa terk etmiştir. Çünkü materyalizm problemleri çözümde derin boşluklar bırakmaktadır. Bu meslek biyolojik ilimlerin 19. yüzyıldaki görüşünü temsil eder. Halbuki ilim bu devreyi çoktan geride bırakmıştır. Jean-Paul Sartre bile bir ateist olduğu halde materyalizmi beğenmemekte, onun tenakuzlar içinde bocalayışını şöyle ifade etmektedir. Materyalist dogmatik bir tarzda evrenin düşünceyi doğurduğunu iddia ederken ayağı kayarak idealist şüpheciliğe sırtüstü geri düşmektedir. O bir eliyle aklın değişmez haklarını savunurken öbür eliyle onları geri almaktadır. Dogmatik bir rasyonalizmle ilkin pozitivizm yıkıyor, sonra insanın maddi bir şey olduğunu iddia ederek her ikisini yıkıyor. En sonunda metafiziği reddederek bu son iddiayı yıkıyor. Bilimi metafiziğe karşı dikiyor. Ama bilmeyerek bilime karşı da bir metafizik dikiyor. Böyle ortalığı döküntü ve yıkıntı ile dolduran materyalizmi ben nasıl beğenirim? Jean-Paul Sartre, Materyalizm ve Devrim, sayfa 54, çeviren Amin Eliçin, İstanbul 162. 18. Ruhi hayat maddeden çıkar mı? Materyalizm sonu başlangıçla, bilineni bilinmeyenle, en açığı en müphemle ve üstün olanı aşağı ile izaha çalışmaktadır. Eğer hayat bu ruhi faaliyet maddeden çıkmışsa, ya maddenin aynıdır ki o zaman neden ondan başka özellikleri olduğunu maddecilere sormak lazımdır, veya maddenin zıddıdır ve sonradan husule gelmiştir denilirse, o zaman nasıl olup da madde kendine zıt olan bir şeyi doğurmuştur diyebiliriz. Yahut ondan önce potansiyel bir halde vardı denilirse, daha esaslı bir güçlük içine düşülür. Çünkü açık olan ruhi faaliyeti izah için maddeye görülmeyen ve tespit olunmayan esrarlı prensipler isnat etmeye ve onu aynı zamanda kendiliğinden spontane ve dinamik bir tasavvura mecbur olunur. Şunu da söyleyelim ki fikirlerin ve tasavvurların gerçekliğini inkar edecek madde üzerine bir nazariye kurmak istedikleri zaman yine fikirlere ve tasavvurlara dayanmaktadırlar. H. Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, sayfa 17-18, 2. baskı, İstanbul 1959. 19. İnsan problemi ve insanı kamil. Yukarıda insanın mahiyet itibariyle hayvandan tamamen farklı olduğunu söylemiştik. Fikirlerindeki isabet derecesini kaydettiğimiz İsmail Fenni ve Ahmet Hilmi, Allah, ruh ve ahiret meselelerini müsbet yönde çözümleyerek insanı ruhi bir varlık olarak açıklamaya çalışmışlardır. Onlar insanı hayvan derecesine indiren ve maymun asıllı olduğunu iddia eden Bahatefik ve Celal Nuri'ye karşı İnsanın nefis şuurunu ve insanlık değerini son derece yükseltmişlerdir. Bunlara göre insan hayvandan en önce aklıyla ayrılır. Akıl insana verilmiş ilahi bir lütuftur. İnsan onun sayesinde Allah'ı bulur ve yine onunla medeniyetler kurar. İnsan alemin özüdür ve ilahi sıfatların tecelligahıdır. İnsan yaratıkların en mükemmelidir ve bu aleme bir vazife ile gönderilmiştir. Vazifesi ise kendi şuuruna ermek, kendisini aczi ve kudretiyle tam tanımak ve dolayısıyla Allah'ı bilmektir. İnsan Allah'ı sıfatları ve belirtileri ile bilebilir. Bunun için de ruhunu temizlemesi ve basiret gözünü açması lazımdır. Bunu yapabilen ve dolayısıyla masivadan, Allah'tan başkasından sıyrılabilen kimse Allah'a en yakın olandır. Bu insan ideal tiptir ve insanı kamil adını alır. İnsan bu mertebede her iki gözüyle görebilir ve hele kalp gözüyle eşyanın mahiyetine nüfuz imkanını elde eder. Peygamberler ve sonra veliler bu ideal tipin en mükemmel örnekleridir. Kur'an'a dayanarak insanı yeryüzünün halifesi sayan İslami tasavvufun ve İsmail Fenni ile Ahmet Hilmi'nin kabul ettikleri vahdedi vücudun insan anlayışı budur. Bu görüş modern felsefedeki insan anlayışına da uygundur. Bilhassa Scheler ve N. Hartmann ile ana problem halini alan insanı bugünkü felsefedeki iki türlü izah tarzı vardır. Bunlardan biri ki hakim olan budur, Homo sapiens tipidir ki bizdeki spiritüalistlerin izah şekline en uygun olanıdır. Homo faber denen diğer insan tipi ise insanla hayvan arasında bir derece farkından başka bir şey tanımayan maddeci insan telakkisidir ki bu tiple yapılan izah şekli itibarını kaybetmiştir. Bergson'un takipçisi J. Chevalier'in şu sözleri Homo sapiens görüşüne ve Fenni ve Hilmi beylerin görüşlerine uygundur. Fakat insanın kendisini icap ettiği şekilde tanıması lazımdır. Bu onun bütünü tanıması için kafidir. Zira insan mükemmellik bakımından bütün yaratılmış kainattan üstündür. J. Chevalier, Pascal, S. 9, çeviren Mehmet Toprak, İstanbul 1962. J. Chevalier'in bu sözleriyle Hazreti Ali'ye atfedilen nefsini bilen Rabbini bilir sözünü ve biz gerçekten insanı en mükemmel bir şekilde yarattık. Ettin suresi 4 ayetini karşılaştırmak yerinde olur. Şimdi şu soruyu soralım. A. Hilmi ve İsmail Fenni savundukları fikirlerin doğruluğundan emin oldukları halde felsefi bir spiritüalizmde kalmayarak neden vahdedi vücudu seçtiler? Cevabını yine biz verelim. Çünkü maddeciliğin her şeyi maddeye irca etmesi ne kadar yanlış ise, mutlak spiritüalizmin de her şeyi ruha irca etmesi o kadar yanlıştır. Çünkü tabiat kanunu da gerçek, ruh ve dünyası da gerçektir. Çünkü hakikat madde gibi ruhu da ihtiva eden birliktedir. İnsan onun hülasası ve kemalidir. Ruhu inkar etmek tekamülü görmemektir. Medeniyete gözlerini kapamaktır ve bir mevhume yüzünden hakikat karşısında inat etmektir. İşte İ. Fenni ve A. Hilmi bu inada yaklaşmamak için ruh ve tabiatı birleştiren bir sistemi kabul etmişlerdir. Bu isabetli midir? Bu ayrı mesele. 20. Son söz. Baha Tevfik ve Celal Nuri'ye fikir tarihimizde bir yer göstermek gerekirse, maddeci felsefeyi kaba, zararlı ve siyasi bir şekilde de olsa memleketimize nakletmiş olmaları ve spiritüalistlerin çok kuvvetli deliller ve başarılı bir ifade gücüyle ortaya çıkmalarına zemin hazırlamış bulunmalarıdır. Şehbenderzade Ahmet Hilmi ve İsmail Fenni'ye gelince, onlar Doğu ile Batı düşünce aleminin birleştiği noktalardan bir sentez yapabildikleri, kelamdan felsefeye geçişi temin ettikleri için düşünce tarihimizdeki işgal ettikleri mevki ve ilmi sahadaki şeref payları çok yüksektir kanaatindeyiz. Kitabın sonu. 5 Şubat 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr